Ayrım 16, Kadınlar Koğuşu, Kemal Tahir, sayfa 197. Yalnız kaldıkları zaman Hacı Abdullah keyifle bir ıslık öttürdü.
Şefika gardiyan olursa mahpusun hali harap beyim.
Ne yapar?
Ne yapmaz diyeceksin.
Deme.
Dedim gitti.
Demek o kadar rezil midir?
Rezil olduğu iyi zamanında belli olmaz. Dünyada bundan daha iyi karı yoktur dersin.
Anladım, rezilin kendisiymiş.
Her marifet bulunur. Bizim çörtikli söyledi. Vaktiyle dünya güzeliymiş. Kaymak gibi eti varmış beyim. Çörtikli ben böyle beyazlık, böyle cilve görmedim. Erkeğe doymaz bir karı derdi. Lakin şimdi kocadı.
Eski kulağı kesiklerden desene.
Kulağı değil, kuyruğu da kesiklerden.
Kocası?
Kocası da memura benzer. Evet efendim, münasip efendim, affedersiniz efendim diye konuşur. Dağlarda, bayırlarda tütün kollamış. Aa, ellerin tütünü şurada dursun, sen hele evdekini kolla.
Hacı, karıya öfkelenmişsin, iftira ediyorsun.
Biz kötü mü dedik beyim? Bazı adamlar evdeki kaçağı bırakıp dağdaki kaçağın derdine düşmez mi? Biz işte onlara söyledik. Şefika buraya gardiyan olmalı. Bu bizim hükümete öyle memur ister. Gördün mü? Beni 12 sene yatırmasaydı kanun yerini bulmazdı. Vay Şefika hanım vay. Memurluğa girecek. Mahpusun başına amir geliyor. Bu dünya batar beyim. Ben hele içeri gireyim.
Tözeyle muhabbete mi?
Muhabbete ama çıkması yaklaştıkça aklı başına geliyor.
Nereden anladın?
İlk günler dost olmaya karar vermiştik. Bir haftadır caydı.
Sebep? İstanbullu gözlerini hacıdan kaçırdı. Gene Şahab'ı mı seviyormuş?
Şahab'ı sevmediğine yemin ediyor. Lakin ben eskiden Eplemeli Ayşe'nin dostu olduğumdan şimdi bizim dost tutmamız icap etmezmiş.
Sen ne diyorsun?
Ben yalvarıyorum.
Demek razı olsa kerhanede dost tutacak mısın?
Kerhaneye gitmem ki, dostum eve gelir.
Mahalleliden ayıp değil mi?
Bizde adettir, kahpeyi evde besleyene hovarda derler.
Bak hacı, bahsi kaybedeceksin. Hani fabrikada çalışanlar yol boyunda erkek çeviriyorlardı?
Onlar gene çeviriyor beyim, ben sözümde duruyorum. Çıktığımdan bir hafta sonra bir dünya güzelini dost tutup buraya getireceğim.
Tözeyi saymam.
Sen alay et bakalım. Fabrikada bütün Malatya'yı baştan çıkarmış. Senin haberin yok.
Ziyafette aklında mı? Mutlaka muhallebi olacak.
Aklımda. Neden oluyor? Bahsi ben kazanacağım.
İnşallah. Hacı şalvarını savurarak kendisine pek emin bir tavırla tözeyi görmeye gitti. 20 günde tam 40 lira masraf ettiğini sefere söylemişti. Kadına masraf etmekle izzet-i nefis denilen his arasında pek gizli fakat pek kuvvetli bir rabıta olduğunu Murat biliyordu. İşler tehlikeli bir hal alıyor diye düşündü. Canı sıkılarak pencerenin önüne gitti. Dışarıda İnci'nin anası fevkalade ihtiyar, fevkalade ufak tefek, fevkalade çirkin ve yüzü yalnız kırışıktan ibaret bir koca karı jandarmaların falına bakıyordu. Herkes falcının etrafına çömelmişti. Çingene karısı mırıl mırıl konuşuyordu.
Osman'a el tuttun niyet ettin. Cenab-ı Mevla işini rast getire. Acık şu gurbet elde canın sıkkın. Lakin Cenab-ı Mevla işini rast getire. Elini yüzüne sür yedi düşmanın kırıla. Al şu otu beş parmağında sık. Eğer açılırsa dileğin olur. Açılmazsa bahtına yan.
Jandarma Osman çingene karısından avucuna bıraktı, kuru otu var kuvvetiyle talihi iyiye doğru mutlaka çevirmek hırsıyla sıkıyordu. Çömelenlerden ikisi ayağa kalktı. Pencerede duran Murat'a gülümsediler.
Sen de baktırsana beyim.
Benim falıma bakılmış zaten.
Nasıl, iyi mi bari?
İyi olmaz mı? Sen baktırdın mı Recep?
Baktırdım bey.
Bildi mi?
Neyi bilecek, işte saymayı bellemiş. Tren gibi gırıl gırıl okuyor. Adamın eline bir ot veriyor, ot kendiliğinden açılıyor. Halbuysa ben o çeşit otları bilirim. Bizim Teke Dağı'nda çoktur. Eşek gibi beş kuruş verdik.
Hem biliyorsun yalan olduğunu hem de neye baktırıyorsun?
Merak beyim, adam merak ediyor. Kim bilir, belki bir havadis verir diyor. Dünyada insan gibi hayvan mahluk olmaz.
falcı karı ezberden okuyordu.
Cenab-ı Mevla işin rast getire, Cenab-ı Mevla düşmanların kırıla, Cenab-ı Mevla.
Ayşe ana, Allah rahmet eylesin, tam vaktinde ölmüştü. Allah'ın sevgili kulu oldu, şu cihetten de besbelli ki, yorgan paralamadı, kuş gibi ruhunu teslim etti, gülerekten, bir kere hınk dedi. Bunları yeni karı gardiyanı olan kızı Şefika Hanım böylece tekrarlayıp duruyordu. Başka tafsilat da vardı. Bir kere rahmetli bütün vaziyetini torunlarına bırakmış, oğlunu mirasından mahrum etmişti. Oğlu davulcu Hasan her ne kadar edepsizlik etmeye yeltendiyse de Şefika Hanım karakola koşarak terbiyesini veriverdirmişti. Kocasına kalsaymış iki tencereden birisini, hatunun eskilerini hep davulcuya bırakacakmış. Tencere, senin tencereye ne ihtiyacın olur bakalım? Sokaklarda gezen bir deli kız vardı, işte onu eve kapatmış. Deli yemek pişirmesini bilir mi? Yediğiniz peynir ekmek. Şefika Hanım bunları İstanbulluya birer solukta gizli bir şey söyler gibi anlatmıştı. Anasına hiç benzemeyen güler yüzlü bir kadındı. O da uzun boylu, etine dolgundu ama Ayşe Hanım gibi hantal değildi. Ayakları biraz içeri basıyordu. Beyaza yakın çakır gözlerinde altı çocuk anası olduğunu hatırlatan hiçbir yorgunluk yoktu. Evvela tayıncı seferle, sonra bütün mahpus karılarla sendi bendi olmuştu. İstanbulludan utanıyor, buraya kabul edilmesini onun yardımından bilerek minnettarlığını her vesileyle ileri sürüyordu. Zaten anası da Murat Bey'in iyi yürekliliğini anlatır dururmuş. Daha adliyeye intisap etmeden hukuk hakimi beyin evinde hanımefendiye yardımlar ettiği için haphazır bir de hamisi vardı. Ama karneyi derhal almış, Ayşe ananın aylarca bekleyip nihayet ömrü vefa etmediğinden göremediği yardımları bu himaye sayesinde yeni müstahdem olmasına rağmen elde edebilmişti. Sırtında eski bir yatak çarşafı, ayaklarında topukları tamamıyla aşınmış çarpık kunduralar ve eski bir basma entari ile gelen Şefika Hanım, dört gün içinde siyah iskarpinler ve kahverengi bir kostüm tayyör giydi. Dalgın hapishane müdürü onu bu kıyafette ilk gördüğü zaman, ''Sen içeride ne arıyorsun? Bugün ziyaret günü değil, başgardiyan, başgardiyan!'' diye bağırmıştı. Sonra işi anlayınca yere bakarak derin derin düşündü. Adeti olduğu üzere İstanbullunun omuzuna vura vura konuşmaya başladı.
''Gördün mü, biz halt ettik. Bu karıyı inha etmek yoktu. Yahu burası Malatya sineması mı? Bu hep böyle mi gezecek?''
''Nesi var?''
''Kılık kıyafete baksana.''
''Suç onda mı? Devlet veriyor. Tabii memurlarım giyinsin, süslensin, insan içinde şerefli gezsin diyerek.''
''Alay etme.''
''Alay mı ediyorum? Kıyafetine lazımı kadar itina etmiyor diye geçen yıl müfettişten ihtar almadın mı? Şefika Hanım akıllı. Bir müfettiş gelse senin yüzünü artacak.''
''Senin bugün keyfin çok.''
''Doğru söylüyorum. Kaç kere şuraya bir daktilo hanım alalım dedim. Kulak asmadın. Bir katip getirdin, hafız. Burada mahkum defteri tutacağına, bağlarda müdde-i umumi muavinlerine gazel okuyarak kerhanede dost tuttu. Defledin, bu sefer de bir esrarkeş geldi. Ahmet yerine Mehmet, Hızır yerine Hazır yazıyordu. Bütün işleri sen kendin yapmaya başladın. Eşek gibi beni çalıştırdın.''
''Estağfurullah.''
''Lüzum yok, lüzum yok. Hakaret gibi söylemiyorum. Gayretimi tavsif ediyorum. Bir daktilo olsaydı ciddi bir hanım.''
''Al işte, bir tane bulduk. Daktilo bilir mi, ciddi midir? Orasını aklım ermez ama... Yahu mahpushanede bu ne rezillik? Allah beterinden saklasın.''
''İzam ediyorsun. Ben dikkat ettim. Mahpuslar kendisini pek sayıyorlar. Şefika Hanım derlerken sesleri titriyor. Sonra ciddiyetinde ne var? Başörtüsünü hiç unutmuyor, yüzünü de sımsıkı sarıyor.''
''Dişleri berbat da ondan.''
''Söyledim, yaptıracakmış.''
''Aranız iyi maşallah.''
''Hemen kalbin fesatlıkta müdür, kocası mahpus arkadaşımız olduğundan. Bir de malum ya, istidasını ben yazdım, kalemim uğurduymuş. Karı koca teşekküre geldiler.''
''Sen neden bana sormadan istida yazarsın? Gülme, rica ederim, başıma bela getirdin. İstidayı müdde-i umumilikte okudular da bunu mutlaka hukuk hakimi yazmıştır dediler. Hukuk hakimi benim mahpushaneme nasıl karışırmış, neden karışıyor? İçeride idamlık karı olmasaydı Şefika bu kapıdan bakamazdı bile. Yahu her felaket beni bulur. Ben Müdde-i Umumidi'ye gideceğim. Şapkasını başına geçirdi. Saat kaç? 2:30 mu? Eyvah geç kaldım. Ampul mübayağı edecektik. Dur nereye? Bir şey soracağım. Sen bu karıya dişlerini ne biçim söyledin bakalım? Senin dişlerin dökülmüş, çirkinleşmişse şunları yaptır mı dedin?
Hayır, kendisi şikayet etti. Kocasının derdinden dişleri dökülmüş. Talihsiz karı olduğu için kötü herife düşmüş.
İyi öyleyse birader, vay başıma gelenler. Dün bir bugün iki, karı sana kocasından şikayeti mi başladı? Bu ne demek?
Hep kalbim fesat. 15 sene hapishane müdürlüğü yaptığından şüphe ruhuna işlemiş. Biz bunları kocasının huzurunda konuştuk.
Alay etme.
Vallahi işte sana bir de yemin. Kocası da teşekküre geldi. 3 ay mahpus yattığı için biz onunla kapı yoldaşı sayılırmışız. Karıyı bana emanet etti. Hem zaten ben kocasına danışmadan istida yazar mıyım? Burası mahpushane. Bir sürü bekar erkek var. İyi düşün dedim. Razı oldu.
Vay pezevenk vay.
Damadıma hakaret ediyorsun. Bu senin hemşiren dedi. Tecrübesizdir. Genç olduğundan biraz hoppadır. Rica ederim himayenizi esirgemeyin dedi.
Ben eminim ya dedi. Namusundan eminmiş. Sen ne cevap verdin?
Baş üstüne dedim.
Şimdi bu kart karıyı sen neye karşı muhafaza edeceksin?
Kazaya belaya karşı.
Ben bu işi hiç beğenmedim arkadaş. Bu karı gardiyanları birbirine katar, mahpusları soyar. Biz çizgiyi yanlış çizdik, bunun ayağını kaydıracağım.
Ya ama yok, benim himayemde olduğunu...
Himayenden başlarım. Vay orospu vay. Eski yatak çarşafıyla, pis kunduralarıyla ben bunu koca karı belledim.
Gördün mü kabahat sende, alıcı gözüyle bakmamışsın.
Bakmadım, Müdde-i Umumi'ye söyleyeceğim. Sen de rica ederim kendisine münasip lisanla anlat. Burası istasyon caddesi değil, öyle süslenip karşıma çıkmasın.
Neden? Yüreğin mi bozulur? Vallahi yengeme mektup yazarım. Ayağını denk at yengeciğim, bizimki üstüne kuma getireceklerim.
İnanmaz ki, benim karı beni bilir. Tam 17 sene oluyor. Ben 17 senedir harama uçkur çözmemişim. Hem de çocuğum olmadığı halde. Bizim biraderle neden dargınız? Akrabalar bana hep dargındır. Sebep? Sebep karının çocuğu olmadığı halde üstüne evlenmiyorum. Evlenmem. Benim çocuğum yok da fıkaranın çocuğu var mı? Demek ki Allah böyle takdir buyurmuş.
Sen iyi adamsın müdür bey. Bu kadar zaman mahpushanecilik ediyorsun. Bu pis zanaat ahlakını bozmamış.
Yok, mesleğime taarruz istemem. Ben ondan memnunum. Burası hastanedir. Siz hastasınız, ben de doktorum. Size elimden geldiği kadar iyilik edeceğim.
Şimdi kadro tamam oldu öyleyse. Hastanemizde rabıtalı bir bayan hemşire eksikti.
Ne yapacak hemşire?
Derdimize derman olur.
Gülersin, ben geç kaldım. Kaltağı söyle, karşımda süslenmesin. Kolumdan tuttuğum gibi dışarı atarım, şakam yoktur.
Biraz çetin, hukuk hakimi bey darılır.
Burası hukuk hakiminin eski yosmalarının fink atma yeri değil efendi.
Sen bunu bana söylersin ama hakim beye söyleyemezsin.
Canım yanarsa reisi cumhura bile söylerim. Karı süslenmeyecek, resmen yasak ettim. Rica ederim kendisine anlat.
Baş üstüne. Şefika Hanım İstanbullu'nu pek münasip bir sıraya getirerek söylediği sözlerden hiçbir şey anlayamadı. Müdür bey ne istiyordu? Tayyörünü çok mu beğenmişti? Allah devlete millete zeval vermesin, insan içine çıkacak bir kıyafet. Rahmetli anası gibi çapaçul gezecek hali yok ya. İşin ciddiyetini fark eder etmez sarı kaşlarını bir an çattı. Bu kaş çatış Murat'a onun isteriye kadar varan ani öfkelerinin bir ucunu kaldırıp göstermiş oldu. Müdür bey ancak karısına karışabilirmiş. Beğenmiyorsa küçük oğluna Şefika Hanım'ı almasınmış. Zaten güzel karının her yerde düşmanı çok olurmuş. Müdürün samimiyeti de kendisince malummuş. Eline geçse kendisini çiğ çiğ yermiş ama avucunu yalamalıymış. Kala kala o serhoş suratlı hadım herife kalmamışmış. Bunları baş gardiyan odasında yalnız kaldıklarından istifade ederek konuşuyorlardı. Halbuki içeriye baş gardiyan Mahmud Efendi girdiği halde Şefika Hanım sözü kapatmadı. Bilakis hepsini bir solukta tekrarladı. Bütün sinirli kadınlar gibi konuştukça kendi laflarıyla bir kat daha öfkeleniyor, ferahlayacak yerde hafakanlanıyordu. Nihayet ağlamaya başladı. İstanbul'u ne yapacağını şaşırmıştı. Bir bardak su verdiler. Kadının dişleri bardağın kenarına çatır çatır vuruyordu. Murat farkına varmadan teskin etmek için omuzunu okşadı. Şefika birdenbire ürperdi. Sanki vücuduna soğuk su serpilmişti.
''Yapmayın, bana dokunmasanıza!'' diye yalvardı.
İstanbullu bu acayip tehlikeden elini hemen çekti. 1943 senesinde siyasi mahkum olmak akıl almaz muhataralarla dolu pek komik bir işti. Gardiyanlar evvela meseleyi mühimsemediler. Bir kere bütün cahil erkeklerde olduğu gibi karı ne olursa olsun kendilerinden çok aşağı, akılsız, korkak bir mahluktu. Hizmetkardan da değersizdi. Hele Ayşe ana karı gardiyanlığı sıfatını senelerden beri berbat etmişti. Maaşını kaybederek sarhoş oğlunun deli kızının amanına düşmek korkusuyla biçare koca karı köpekleştikçe köpekleşmiş, vurmalarına lüzum kalmadan ağlamaya hazır bir hale gelmişti. Ne kadar ağır olursa olsun her söze boyun büker, kim buyurursa buyursun her hizmete koşardı. Ayşe ananın istidaya karşı duyduğu hissi korku kelimesiyle ifade etmek hata olurdu. Bu tam manasıyla dehşetti. Hakkında zabıt tutulmasına, müzekkere yazılmasına pek aldırmazdı. Lakin yeşilli sarılı, iki tane pul, bir tabaka eseri cedid kağıdı, zavallının iflahını iliklerine kadar keserdi. İstanbullu bir gün bu hususu kendisine sormuş. Ayşe ana şöyle cevap vermişti. Biz bu kapıya istida ile girdik. Kağıda pul yapıştırdı da Hacı Kaya Bey üstüne korkarak sesini alçalttı. Benim yerime adımı yazıverdi. Bizi buraya istida koydu. İstida çıkarır şahım. İlk gün misafirlik saygısı saydılar. Biraz da her yeni gelene yapıldığı gibi yadırgadılar. Zaten o kıyafetiyle bunlar bile lüzumsuz gibiydi. Akşama doğru her şey tabii haline almıştı. Ertesi sabah kapı önünde kızılca kıyamet, rahmetli Ayşe ana kadar istidadan korkan gardiyan, esrarkeş Ali Seydi'nin başında patladı. Eski gardiyan karı hesabına giderek karılar koğuşunun kapısını küt küt vurmuş, cevap verene gardiyan karıya söyleyin süpürgeyi alıp gelsin demişti. 10 dakika sonra müdür odasını, baş gardiyan odasını, cümle kapısının önünü ve dış kapı gardiyanının nöbet mahallini hala süpürülmemiş görünce, bütün korkak ve yaratılış itibarıyla yumuşak insanların kendisinden aşağıdakilere karşı birdenbire kapıldığı insafsız öfkeyle karılar koğuşunun kapısını ikinci defa ve yerinden sökecek gibi yumruklayarak gardiyan karıyı çağırmıştı. Şefika Hanım uyku sersemiyle ağır ve tehlikesiz kapıyı araladı.
''Ne var?''
''Hala uyuyor musun?''
''Ne var?''
''Süpürgeyi al da şuraları süpür dedik, sen burada barınamazsın.''
''Barınamaz mıyım?''
''Böyle şey istemem, vazifeni bil.''
Şefika Hanım çıplak bacaklarını düşünmeye bile lüzum görmeden arkasından yumruklanmış gibi ortaya atılıp Ali Seydi'nin yakasını toparladı.
''Herif, sen karına mı kumanda ediyorsun?'' ''Herif, ben senin ne mal olduğunu bilmez miyim? Herif, sen babanın malını esrara verip içmedin mi? Herif, seni kerhanede küçük Bedri'ye bir temiz dövmedi mi? Sen bana vazife öğretecek adam mısın herif? Çekil, çekil dedim. Sergardiyan nerede? Nerede o sergardiyan?''
Bunlar herhangi bir kitabın kağıttan sayfasında değil, çelik lav üzerine dahi kaydedilmez bir şiddetle feryat halinde söylendikleri için bütün mahpushane ara kapısının önüne, bütün gardiyanlar ve İstanbullu koridora, bütün karılar ve çocuklar da kendi koğuşlarının kapıları arkasına, jandarmalar ise sokağa yığılmışlardı. Ali Seydi bu nara hücumunun ilk anlarında duymaya alıştığı korku derecesini birdenbire aştığından sonlarına doğru meseleyle hiçbir alakası yokmuş gibi gülümseyen bir şaşkınlığa tutulmuştu. Asıl uyku sersemiyle ürken ser gardiyandı. Diz kapaklarından yukarıda şehir donu, diz kapaklarından aşağıda köylü gömleğiyle ''Ne olmuş, kim kaçmış, hanım mı kaçmış?'' diye elinin altına düşenin yakasını toparlıyordu. Başındaki takke ile açık göğsü baş gardiyanlığa lüzumlu bütün muhabbeti mahvetmişti. Nihayet Ali Seydi tövbe edip af diledi. Müdür ve baş gardiyan odalarının Şefika Hanım tarafından tayin edilecek bir mahpus karı vasıtasıyla temizlenmesine, ortalığın da tayıncılar tarafından süpürülmesine karar verildi. Sabah gürültüsü çok şükür müdüre aksetmeden yatıştı. Aynı mevzuda ikinci hengame az kalsın akşam üzeri vuku bulacaktı. İzinden yeni gelen gardiyan Hacı İbrahim, zaten hastalıklı bir adamdı, kendisini bir iskemleye atıp masanın öte tarafında oturan Şefika'nın yüzüne bile bakmaya lüzum görmeden ''Şuradan bir soğuk su ver'' dedi. Baş gardiyanla İstanbullu korkak korkak bakıştılar. Gardiyan Hacı İbrahim'i eskiden beri sevmeyen Ali Seydi kavga seyrine hazırlandı. Fakat Şefika Hanım da kendisine göre sabahtan beri düşünmüş olacaktı. Ali Seydi'den esirgemediği haklı öfkeyi bu sıska adama layık görmemiş gibi yüzünü çevirmeye lüzum görmeden ''Senin babanın burada hizmetkarı yok'' dedi. ''Neyi yok benim babamın?'' ''Kalk suyu iç bir de bana ver. Kendin içmezsen az yerde bir hizmetçi tutarsın.'' Hacı İbrahim gözlerini kırpıştırarak erkeklerden yardım istedi. Fakat üç hemcinsinin yüzündeki ürkekliği sezince sağdan geri etmeyi münasip gördü. ''Ben hastayım Şefika bacı'' diye adeta yalvardı. ''Su vermek sevaptır. Malum ya, hizmet Allah için.'' ''Allah'a benim canım kurban olsun, sevabı senden öğrenecek değilim. Hastaysan hastaneye gidersin. Evden paraları çaldın. Gençliğinde götürüp orospulara yedirdin. Sen adam gibi bir adam olsan şimdi boyunca oğul yetiştirirdin. Gözünü aç Hacı İbrahim, ben anam karıya benzemem. Siz karı diye bana tepeden bakıyorsunuz ama ben sizi erkek it yerine evime uğratmam. Doğru değil mi ama Murat Bey?'' Murat böyle tehlikeli bir sualle karşılaşacağını hiç ummuyordu, yutkundu, bir şeyler söyleyecek oldu. Hacı hastadır da, yorgun geldi de, hastaya bakmak diye Şefika Hanım kaşlarını gevşeterek gözlerinin içiyle çatık çatık güldü. ''Siz emrederseniz getireyim efendim'' dedi. Bakır tası alıp koştu. ''Estağfurullah, estağfurullah, ne münasebet!'' Erkekler birbirlerine baka kalmışlardı. Hacı Abdullah mağlubiyeti kabul eden kısık bir sesle ''Belayı buldunuz'' diye mırıldanarak gizlice güldü. Şefika Hanım tası evvela İstanbulluya uzattı. O almayınca Hacı İbrahim'e verdi. Bir eli göbeğinin üzerinde içmesini bekledi. Geri alırken de ''Afiyet şeker olsun'' dedi. Bu suretle kendilerini 350 kişilik katil ve haydut güruhunun, yani namussuz mahpus milletinin amiri farz eden, başlarında ser gardiyan olmak şartıyla 9 gardiyanın göz kurduğunu Şefika Hanım daha ikinci günü kırmış oldu. İstiklalini resmen ilan etti. 4. gün devletin verdiği kumaştan kostüm tayyörle siyah zenli kundurasını giyince erkekler birdenbire güzelleşen bu kadına karşı yenilmelerini mazur gördüler. Ali Seydi ortalık süpürtme teklifi yaptığına, Hacı İbrahim su istediğine pişman oldu. Mesele kalmadı. 16. ayının sonu. Sayfa 210.